Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 10. ayrım. Dürüst olmam gerekirse, atalarımızın pek övünülecek bir yanı yoktu. Demek istediğim, savaşlar ve bozulmuş bir gezegenle bizi içinde bıraktıkları durum ortadaydı. Kendilerinden sonra gelecek insanları hiç umursamadıkları açıkça belliydi. Yine de bu cumhuriyet fikri mevcut hükümetimize göre büyük bir ilerleme gibi görünüyordu. Ya kaybedersek diye sordum. Kaybedersek mi? Plutark bulutlara baktı ve dudaklarında ironik bir gülümseme belirdi. O zaman önümüzdeki yılın açlık oyunlarının unutulmaz olacağını söyleyebilirim. Açlık oyunları demişken, yeleğinden küçük bir şişe çıkardı ve avucuna döktüğü koyu mor renkli birkaç hapı bize uzattı. Senin şerefine bunlara gece kilidi adını verdik. İsyancılar hiçbirimizin ele geçmesi riskini alamaz. Ama söz veriyorum, tamamen acısız olacak. Nereye koymam gerektiğini bilemeyerek kapsüllerden birini aldım. Plutark sol omzumda, kolumun ön tarafında bir noktaya vurdu. Dikkatle bakınca hapı içine alabilecek ve gizleyebilecek minicik bir cep buldum. Ellerim bağlı bile olsa başımı öne eğip orayı ısırabilir, hapı çıkarabilirdim. Öyle görünüyordu ki Gina her şeyi düşünmüştü. 7. Hava aracı hızla ve daireler çizerek 8'in dışındaki geniş bir yola iniş yaptı. Kapı daha o anda açıldı. Merdiven yerine kaydı ve bizler asfalta yayıldık. Son insanın da yere inmesiyle araç yeniden harekete geçti. Derhal havalandı ve gözden kayboldu. Gale, Box ve iki askerden oluşan bir koruma ekibiyle baş başa kalmıştım. Televizyon ekibi bedenlerini böcek kabukları gibi saran ağır mobil kameralarla donanmış, iki güçlü kuvvetli Capitol kameramanı, Cressida adında tıraşlı kafası yeşil asma dövmeleriyle süslü bir yönetmen ve bol küpeli, ince yapılı genç bir adam olan asistanı Meselada'dan oluşuyordu. Dikkatli bakınca dilinin de delik ve misket büyüklüğünde gümüş bir iğneyle süslü olduğunu fark ettim. Box bizi yoldan çıkarıp bir dizi ambarın olduğu tarafa yönlendirirken ikinci bir hava aracı daha iniş yaptı. Bu araç tıbbi malzeme sandıkları ve diğerlerinden kolayca ayrılan beyaz kostümlerinden tıbbi görevli olduklarını çıkardığım 6 kişilik bir ekip getirmişti. Box'un peşinden mat gri renkli iki ambarın arasında kalan aralıkta ilerledik. Paslı metal duvarlardaki dikkat çekici tek öğe çatıya tırmanan merdivenlerde. Sokağa varınca bambaşka bir dünyaya adım atmış gibi olduk. Sabahki bombardımanda yaralananlar, kah ev yapımı sedyelerde, kah el ve yük arabalarında, kah onları sırtlanan omuzlarda ya da kollarından sıkıca tutularak buraya getiriliyorlardı. Kan içinde, et yığını gibi cansız ve bilinçsiz. Hepsi çaresiz insanların son gayretleriyle kapısının üzerine özensiz bir H harfinin boyandığı ambara sürükleniyorlardı. Bu, annemin ölmek üzere olan yaralıları tedavi etmeye çalıştığı eski mutfağımızdan kalma görüntülerin 10'la, 50 ile, 100 ile çarpılmış haliydi. Bombalanmış binalar görmeyi beklerken parçalanmış insan bedenleriyle karşılaşmıştım. Görüntülerimi kaydetmeyi planladıkları yer burası mıydı? Box'a döndüm. Bu iş olmaz dedim. Burada bir şey yapamam. Gözlerimdeki paniği görmüş olmalıydı. Bir an durdu ve ellerini omuzlarıma yerleştirip, "Yapacaksın," dedi. "Seni görmelerine izin ver yeter. Seni görmek, onlara dünyada hiçbir doktorun sağlayamayacağı faydayı sağlayacak." Gelen hastaları yönlendirmeye çalışan bir kadın bizi fark etmişti. Emin olmak ister gibi ikinci bir bakış attıktan sonra bize doğru yürüdü. Koyu kahverengi gözleri yorgunluktan şişmişti. Metal ve ter kokuyordu. Boynundaki bandaj 3 gün önce değiştirilmesi gerekiyormuş gibi görünüyordu. Sırtına asılı otomatik silahın askısı boynuna dayanmıştı. Silahı eski yerine kaydırmak için omzunu kıpırdattı. Sağlık ekibine baş parmağıyla ambara girmelerini işaret etti. Ekip hiç soru sormadan harekete geçti. Box, 8'in komutanı Paylor dedi. Komutan, asker Katniss Everdeen. Paylor, komutan olmak için fazla genç görünüyordu. 30'lu yaşlarının başlarındaydı. Ancak sesinde bu görevi üstlenmesinin keyfi olmadığını hissettiren otoriter bir tını vardı. Gösterişli ve parlak yeni kostümümle, yanında kendimi yumurtadan henüz çıkmış, deneyimsiz ve dünyada yolunu bulmayı yeni yeni öğrenen bir civciv gibi hissetmiştim. Paylor, kim olduğunu biliyorum dedi. Demek hayattasın, emin olamamıştık. Ben mi yanılıyordum, yoksa sesinde gerçekten suçlayıcı bir ton mu vardı? Ben bile hala emin değilim dedim. Tedavi sürecindeydi. Boks başına vurdu. Kötü bir sarsıntı geçirdi. Sesini alçalttı. Düşük yaptı. Ama yaralıları görmeye gelmek için ısrar etti. Paylor, evet dedi. Burada o dediğinizden yeterince var. Gail, hastaneye kaşlarını çatarak bakıyordu. Sizce yaralılarınızı böyle bir araya toplamanız iyi bir fikir mi? Bence değildi. Böyle bir ortamda her türlü bulaşıcı hastalık kolayca yayılırdı. Bence bu, onları ölüme terk etmekten bir nebze daha iyi bir çözüm dedi Paylor. Gail, kastettiğim bu değildi dedi. Şu an için diğer seçeneğim bu. Ama aklınıza üçüncü bir seçenek gelir ve Coyne'i ikna ederseniz sizi can kulağıyla dinlemeye hazırım. Paylor bana kapıyı işaret etti. İçeri gel alaycı kuş ve tabii arkadaşlarını da getir. Ekibimi oluşturan ucubelere şöyle bir baktım. Sırtımı dikleştirdim ve Paylor'un peşinden içeri yürüdüm. Binanın tek tarafında oldukça büyük bir koridor oluşturan bir cins, ağır, sanayi tipi perde asılıydı. Perde yan yana sıralanmış, yüzleri beyaz örtülerin altına saklanmış, cesetlerin başlarına sürtünüyordu. Buradan birkaç blok batıda bir toplu mezar açtık. Ancak şu anda cesetleri oraya aktarmak üzere insan gücü ayırmam imkansız dedi Paylor. Perdede bir aralık bulup iki yana açtı. Parmaklarımla Gail'in bileğini sımsıkı kavradım. Sakın yanımdan ayrılma diye mırıldandım. Hemen yanındayım diye sessizce karşılık verdi. Perdenin arasından geçince bütün duyularım saldırıya uğradı. İlk tepkim, ambarın sıcağında daha da güçlenen kirli kumaş, çürümeye yüz tutmuş ceset ve kusmuk kokusunu duymamak için burnumu tıkamak oldu. Yüksek metal tavanı çapraz çizgilerle kesen tepe camlarını açmışlardı ama içeri girmeyi başaran havanın aşağıdaki siste ufacık bir çentik açması bile olanak dışıydı. Tavandan süzülen incecik gün ışığı demetleri ambarın tek aydınlatmasıydı ve gözlerim alıştıkça portatif yataklara, paletlere ve sayının fazlalığından dolayı yerlere sıralanmış yaralıları seçebilir olmuştum. Kara sinek vızıltıları, acı içindeki insanların inlemeleri ve başlarını bekleyen sevdiklerinin hıçkırıkları bir araya gelip iç parçalayıcı bir koro oluşturuyordu. Mıntıkalarda gerçek hastanelerimiz yoktu. Şu anda önümdeki manzarayla karşılaştırıldığı zaman daha arzulanabilir bir alternatif gibi gelen evlerimizde ölürdük. Bunu düşünürken bu insanların çoğunun bombardıman sırasında evlerini kaybetmiş olabileceklerini hatırladım. Ter, sırtımdan aşağı süzülmeye, avuçlarıma birikmeye başlamıştı. Kokuyu daha az hissetmek için ağzımdan soluk alıp veriyordum. Görüş alanımda siyah noktacıklar uçuşuyordu ve sanırım bayılmam an meselesiydi. Ama sonra gözüme beni dikkatle inceleyen ve neler yapabileceğimi, bana güvenmek konusunda haklı olup olmadıklarını anlamaya çalışan Paylor takıldı. Bu yüzden Gail'in bileğini bıraktım ve kendimi ambarın içinde iki sıra yatağın arasında kalan daracık boşlukta ilerlemeye zorladım. Katniss, sol tarafımdan genel uğultuyu yırtıp geçen hırıltılı bir ses yükselmişti. Katniss, o bulanıklığın içinden bir el bana uzandı. Destek almak için o eli tuttum. Elin sahibi bacağından yaralı bir kadındı. Sineklerin üşüştüğü ağır bandajlarının arasından kanlar süzülmüştü. Yüzü, acısının yanı sıra durumuna tamamen aykırı, bambaşka bir duyguyu yansıtıyordu. Gerçekten sen misin? Evet, benim demeyi başarmıştım. Neşe, yüzündeki ifadenin adı buydu. Sesimi duyunca yüzü aydınlanmış, çektiği ızdırap bir an için bile olsa kaybolmuştu. Heyecanla, hayattasın dedi. Bilmiyorduk, insanlar yaşadığını söylüyorlardı ama emin değildik. Fena yamuldum dedim. Ama daha iyiyim, sen de iyi olacaksın. Bunu erkek kardeşime söylemem gerek. Kadın yattığı yerden doğrulmaya çabaladı ve birkaç yatak ötede yatan birine seslendi. Eddie, Eddie, o burada, Katniss Everdeen burada. Büyük olasılıkla 12 yaşında olan bir çocuk bize döndü. Yüzünün yarısı bandajların altında kalmıştı. Ağzının kenarının büyük bir şaşkınlık ve heyecanla aralandığını görür gibi oldum. Yanına gittim. kahverengi nemli buklelerini alnından geriye ittim. Bir selam sözcüğü fısıldadım. Konuşamıyordu ama sağlam gözünü, yüzümdeki bütün detayları ezberlemeye çalışır gibi büyük bir dikkatle bana sabitlemişti. Sıcak havada adımın hastanenin dört bir yanından dalga dalga yükseldiğini duyuyordum. Katniss, Katniss Everdeen. Acı ve keder sesleri hafiflemeye, yerlerini beklenti ve umuda bırakmaya başlamışlardı. Dört bir yandan sesler beni çağırıyordu. Bana uzanan elleri sımsıkı tutarak, uzuvlarını oynatmaktan aciz olanların sağlam yerlerine dokunarak, ''Merhaba, nasılsınız? Tanıştığımıza sevindim.'' diyerek ilerledim. Önemli bir şey ya da ilham verecek bir söz söylemiyordum ama önemi yoktu. Boks haklıydı. Beni canlı görmek, onlara asıl ilham veren buydu. Aç parmaklar, etimi hissetme arzusuyla beni yalayıp yutuyorlardı. Fena halde yaralı bir adam, yüzümü ellerinin arasında sımsıkı kavrarken, makyajımı yıkamamı öneren Dalton'a sessiz bir teşekkür gönderdim. O boyalı kapitol maskesini bu insanlara sunarken, kendimi ne kadar aptal ve sapkın hissedecektim, kim bilir. Hasar, yorgunluk, kusurlar. Onlar beni bunlarla tanıyorlardı ve zaten onlara ait olmamın nedeni de buydu. Sezar'la yaptığı tartışmalı röportaja rağmen, çoğu bana Pete'i soruyor ve baskı altında konuşturulduğundan emin olduklarını söylüyorlardı. Geleceğimiz hakkında olumlu bir görüntü çizmek için büyük çaba harcamama rağmen bebeğimizi kaybettiğimizi duymak onları gerçek anlamda yıkmıştı. Dürüst davranmak ve içli içli ağlayan bir kadına bütün bunların bir hile, oyundaki bir hamle olduğunu anlatmak istiyor ama Pete'i yalancı olarak göstermenin imajına fayda sağlamayacağını biliyordum. Ya da benimkine, ya da amaca. İnsanların beni korumak meselesini ne kadar uç noktalara taşıdıklarını yeni yeni anlıyordum ve isyancılar için ne anlam ifade ettiğimi. Çoğu zaman tek başına yürüdüğüm bir yol gibi görünen Kapitol mücadelem aslında tek başına üstlenilmiş bir görev değildi. Farklı mıntıkalardan binlerce insan yanımdaydı. Bu rolü kabul etmemden çok uzun zaman önce alaycı kuşları olmuştum. İçimde yepyeni bir duygu filizlenmeye başlamıştı. Ancak bu duygunun adını koymam için bir masanın üstüne çıkmam ve boğuk bir koro halinde adımı haykıran kalabalığa veda etmem gerekecekti. Güç. Daha önce sahip olduğumdan tamamen habersiz olduğum bir güce sahiptim artık. Snow bunu o bir avuç yabani meyveyi uzattığım anda anlamıştı. Plutark ise beni arenadan kurtardığında. Goin de şimdi biliyordu. Hem de halkına kontrolün bende olmadığını alenen hatırlatmak ihtiyacı duyacak kadar iyi biliyordu. Yeniden dışarı çıktığımız zaman, deponun duvarına yaslanıp soluğumu düzene sokmaya çalışırken, boksun uzattığı su matarasını aldım. Harika bir iş çıkardın, dedi. Bayılmamış, kusmamış, çığlıklar atarak kaçmamıştım. Evet, yaptığım daha çok kendimi ortamda kaynayan güç dalgasına bırakmak olmuştu. Cressida, bir hayli güzel şeyler yakaladık, dedi. Ekipmanlarının altından ters süzülen böcek kameramanlara baktım. Mesela not tutmakla meşguldü. Beni kaydettiklerini unutmuştum bile. Pek bir şey yapmadım aslında, dedim. Geçmişte yaptıkların için kendinle gurur duysan iyi olur, dedi Box. Geçmişte yaptıklarım mı? Ardımda bıraktığım yıkım izlerini düşününce dizlerimin bağı çözüldü ve kayarak oturma pozisyonu aldım. Geçmiş karman çorman bir torba, dedim. Geniş plandan bakınca kusursuz değilsin. Ama zamanın şartlarını göz önüne alınca idare ediyorsun, dedi Box. Gale başını sallayarak yanıma çöktü. Bütün o insanların sana dokunmalarına izin verdiğine inanamıyorum, dedi. Ne zaman kapıya doğru koşmaya başlayacaksın diye bekledim. Gülerek kapa çeneni, dedim. Kayıtlarını görünce annen seninle gurur duyacak, dedi. Annem beni fark etmez bile. Buradaki şartları görünce şaşkına döneceğinden eminim. Box'a döndüm ve bütün mıntıkalarda durum aynı mı diye sordum. Evet, çoğu saldırı altında. Gücümüzün yettiği yerlere yardım ulaştırmaya çalışıyoruz ama yetmiyor. Dikkati kulaklığından gelen sesle dağılınca duraksadı. Haymit'in sesini bir kez olsun duymamış olduğumu fark ettim ve bozuk olup olmadığından emin olmak için kulaklığımı çekiştirdim. Box, piste gitmemiz gerek derhal, dedi ve beni tek eliyle tutup ayağa kaldırdı. Bir sorun var. Gale, nasıl bir sorun diye sordu. Yaklaşan bombacılar, dedi Box. Enseme uzandı ve Gina'nın miğferini kafama geçirdi. Hadi kıpırdayın biraz. Neler olup bittiğinden emin olamayarak ambarın ön cephesi boyunca koşmaya başladım. Birlikte piste çıkan aralıktan geçtik. Yakın bir tehdit hissetmiyordum. Gökyüzü boş ve bulutsuz bir mavilikten ibaretti. Yaralıları hastaneye sürükleyen insanlar dışında sokakta boştu. Düşman ya da tehlike belirtisi yoktu. Ve hemen sonra sirenler ötmeye başladı. Birkaç saniye içinde alçaktan uçan Kapitol hava araçlarının V biçimli silüetleri tepemizde belirdi ve bombalar düşmeye başladı. Ayaklarım yerden kesildi ve ambarın ön duvarına çarptım. Sağ dizimin arka tarafının hemen üstünde yakıcı bir acı hissettim. Sırtıma da bir şey isabet etmişti ama yeleğimi aşamamışa benziyordu. Ayağa kalkmaya çalıştım ama boks bedenini benimkine siper ederek beni aşağı bastırıyordu. Uçaklardan atılan bombalar tek tek patlarken yer ayaklarımın altında sarsılıyordu. Bomba yağmuru devam ederken duvara çivilenmiş olmak dehşet verici bir duyguydu. Babamın kolay avlar için kullandığı benzetme neydi? Fıçının içinde balık avlamak gibi. Biz balıktık, sokaklarda fıçıydı. Katniss, Haymitt'in kulağımın içinde yankılanan sesiyle irkildim. Ne, evet ne buradayım diye yanıtladım. Dinle beni, bombardıman sırasında iniş yapamayız ama fark edilmemen ölüm kalım meselesi. Yani burada olduğumu bilmiyorlar mı? Oysa her zamanki gibi bu cezanın kaynağının benim varlığım olduğunu sanıyordum. İstihbarat bunu bilmediklerini, hava saldırısının önceden planlanmış olduğunu düşünüyor dedi Haymitt. Plutark'ın sakin ama güçlü sesi duyuldu. Baskı altında atılacak adımları duyuran baş oyun kurucu sesi. Size 3 bina uzaklıkta açık mavi renkli bir ambar var. Uzak kuzey köşesinde bir sığınak var. Oraya ulaşabilir misiniz? Elimizden geleni yaparız dedi Box. Plutark hepimizin kulaklıklarında olmalıydı. Çünkü korumalarım ve çekim ekibi aynı anda ayaklanmışlardı. Gözlerim içgüdüsel olarak Gale'i aradı ve onun da sapasağlam harekete geçtiğini gördüm. Plutark, bir sonraki dalgaya kadar tahminen 45 saniyeniz var dedi. Bedenimin ağırlığının binmesiyle, sağ bacağımdan yükselen acıyla inlesem de durmadım. Durup yaramı inceleyecek zaman yoktu. Hem zaten şimdi bakmamam daha iyi olacaktı. Neyse ki ayağımda Gina'nın tasarladığı ayakkabılar vardı. Asfaltla temasa geçtikleri anda yere sımsıkı yapışıyor, serbest kaldıkları anda adeta yaylanıyorlardı. 13'ün verdiği o ayağıma bile uymayan papuçlar olsa müthiş ızdırap çekiyor olurdum. Box önden gidiyor ama başka kimse önüme geçmiyordu. Aksine hızımı ayak uydurmuş, iki yanımı ve arkamı kollamaya çalışıyorlardı. Saniyeler akıp giderken kendimi hızlanmaya zorladım. İkinci gri ambarı da geride bırakıp pis kahverengi bina boyunca koştuk. İleride soluk mavi bir binanın cephesini görebiliyordum. Sığınağın yuvası. Yeni bir aralığa ulaşmıştık. Kapıya varmak için aralığı aşmamız yeterliydi. Ve tam o anda ikinci bombardıman başladı. İçgüdüsel olarak aralığa daldım ve mavi duvara doğru adeta yuvarlandım. Bu kez bombalara karşı fazladan bir koruma tabakası sağlamak için üzerime kapaklanan Gale oldu. Bu defaki saldırı biraz daha uzun sürmüştü sanki ama en azından daha uzaktaydık. Yana kaydım ve kendimi doğrudan Gale'in gözlerinin içine bakarken buldum. Bir an için dünya silinip gitti ve geriye yalnızca alı al, moru mor yüzü, şakağında zonklayan nabzı ve nefesini düzene sokmaya çalışırken hafifçe araladığı dudakları kaldı. İyi misin sorusu yeni bir patlama sesiyle perdelendi. Evet, beni gördüklerini sanmıyorum dedim. Demek istediğim bizi takip etmiyorlar. Hayır, başka bir şeyi hedef almışlar dedi Gale. Biliyorum ama orada yalnızca gerçek ikimizi aynı anda çarpmıştı. Hastane. Gale daha o anda ayaklanmış, diğerlerine bağırıyordu. Hedefleri hastane. Plutark sert bir sesle, bu sizin sorununuz değil dedi, sığınağa girin. Fakat orada yaralılardan başka bir şey yok ki dedim. Katniss, Haymitt'in sesindeki uyarıyı algılamış ve arkasından neyin geleceğini anlamıştım. Aklından bile geçirme. Kulaklığı hızla çekip kulağımdan çıkardım ve telin ucunda sallanır halde serbest bıraktım. Artık dikkatimi vermem gereken bir kulaklık olmadığı için kulağıma başka bir ses çalınmıştı. Aralığın karşı tarafında kalan pis kahverengi ambarın çatısından gelen makinalı tüfek sesi. Beni durdurmalarına fırsat bırakmadan son hızla çatıya tırmanan asma merdivene koşup tırmanmaya başladım. tırmanmak en iyi yaptığım şeylerden biridir. 10. ayrımın sonu. Sayfa 107. Devamı 11. ayrımda.